Ayrım 7, Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi, sayfa 66. İlk olarak kalkınma için birlik planının bir aldatmaca olduğu ve içinde barındırdığı emperyalist niyetler ortaya kondu. Bütün görüşmelerde ve konferans harici yapılan bütün irili ufaklı toplantılarda Kuzey Amerikalıların bizi ablukaya alma niyetleri konusunda diğer hükümetler ikna edildi. Halkların ve hükümetlerin ilerlemelerinin yolunun aşağılanmalara ya da Wall Street'in menfaatlerine boyun eğme olmadığı bütün hükümetlere açıkça gösterildi. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi bu kalkınma için birlik projesinden en karlı çıkanlar daha bağımsız bir tutum sergileyenler oldu. Kalkınma için birlik projesinin kesin neticeleri tabii ki henüz bilinemez. Zira bu proje bütünüyle bir varsayımlar ve aldatmacalar yumağından ibaret ve en iyi ihtimalle ilk önce hayatın gerçekleri tarafından cezalandırılacak ve gerçekler Latin Amerika halklarının orada nasıl büyük bir sahtekarlıkla karşı karşıya kaldıklarını kanıtlayacak. Biz başından itibaren bu konferansı politik bir toplantı olarak nitelendirdik ve Küba'yı izole etme niyetlerini açıkça ortaya koyduk. Konferanstaki 4. komisyonda ele alınan ve kalkınma için birlik planının yaygınlaştırılmasıyla ilintili olan 5. maddeyi çok sert bir şekilde eleştirdik. Bu kıta kamuoyunun tümüyle evcilleştirilerek doğrudan Birleşik Devletler'in hizmetine sunulmasını öngören tipik bir plandı. Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için başını Brezilya, Arjantin ve Meksika'nın çektiği Latin Amerika'nın neredeyse bütün büyük ülkeleri ve birçok küçük ülke buna kesin bir biçimde anında karşı çıktılar. Bu konuda başrolü tartışmasız olarak Küba oynadı ve bunu yapmakta çok haklı sebepleri vardı. Zira ön rapordan daha sonra kayıtlara geçen kısımda adı açık bir biçimde bütün basın organlarını ortadan kaldıran diktatörlük olarak geçiyordu. Burada en acı olan taraf Küba ile ilgili olarak yapılan bu politik nitelendirme değildi. Bütün ülkelerin eşit haklara sahip olduğu Amerikalar arası bir kuruluşun, Küba'nın tutumunun kendi memurları aracılığıyla, üstelik bu memurlar kıtanın tutucu gazetecilerinin sahipleriydi, yargılanmasına ve mahkum edilmesine müsaade etmesiydi. Bunun sonucunda kıtalar arası bir kuruluş tarafından da otomatikman mahkum edildik. Amerikan halklarından oluşan bir mahkemede yargılanmadan sadece birkaç tane sözüm ona uzmanın lafıyla. Daha önce de ifade ettiğim gibi Küba'nın eleştirileri daha ilk andan itibaren tamamıyla 5. madde üzerinde odaklandı ve bunun sonucunda söz konusu maddenin taslağını geri çekip yerine zehrinin etkisi çok daha dolaylı olarak hissedilen bir benzerini sokuşturmak zorunda kaldılar. Ülkelerin tutumları doğal olarak birbirlerinden çok farklıydı. Konferansın daha başında Küba'yı protesto etmeye mecbur bırakan bazı biçimsel hatalar yapıldı. Peru delegesi, Ekonomi Bakanı Beltran Espantoso, bütün misafir delegasyonların temsilcisi olarak Devlet Başkanı Haedo'ya teşekkür etmek üzere seçildi. Bu bir protokol davranışıydı ve bir nezaket konuşmasından ibaret olması gerekiyordu. Oysa Perulu bakan, kalkınma için birlik hakkında politik düşüncelerini aktarmaya koyuldu ve bu projeyi batılı ve Hristiyan uygarlıkla, temsili demokrasiyle, serbest seçimlerle ve özdeşleştirdiği için de Küba'nın protestosuna hedef oldu. Bu çifte bir protestoydu. Birincisi, çünkü bütün ülkelerin temsil edildiği bir protokol konuşmasında tartışma konusu olabilecek politik yargılar dile getirilemez. İkincisi de, çünkü Küba'nın diplomatik ilişkilerinin kesik olduğu bir ülke ona danışmadan, onun fikri ve onayı alınmadan bütün ülkeleri temsil edilmek üzere seçilmişti. İlk başta ortam oldukça gerildi ancak Ekvator delegesi hemen bize destek verdi. Zira ona da hiç danışılmamıştı. Böylece bazı hataların yapıldığı ayan beyan ortaya çıktı. Biz oturum sırasında diğer delegasyonlar konuşmalarına başlamadan önce söz alıp Uruguay halkına ve Uruguay hükümetine teşekkürlerimizi bizzat sunduk ve daha önce Bay Beltran tarafından dile getirilen düşüncelere katılmadığımız için bu şekilde davrandığımızı açıkça ifade ettik. İlk andan itibaren birçok farklı konum gözlemlendi. Küba'nın tutumu kendisini tabii ki Punta del Este'de ortaya çıkan kıtalar arası mücadelenin bir ucuna yerleştirdi. Diğer uçta ise Birleşik Devletler vardı. Bu ikisinin arasında da temelde 2 ya da 3 konuma indirgenebilecek geniş bir yelpaze. Özellikle küçük Karayip ülkeleri ve onların yanı sıra bazı Güney Amerika ülkeleri, Birleşik Devletler'in bizzat önerdiği ya da önerilmesi için genellikle başka ülkeleri her zaman uyguladığı bir taktikle, aracı olarak kullandığı bütün önlemleri onaylamak suretiyle Birleşik Devletler'in ekseninde yalaka bir tutum sergilediler. Birleşik Devletler'in öneri sunma taşeronluğunu yapanlar öncelikle Guatemala ve Peru'ydu. Bunlara bazen başka ülkelerin de katıldığı oluyordu. Ekonomik özellikle somut önlemler alınması için mücadele eden bir dizi ülke vardı ve bunlar gerçekten bunun politik bir konferans olmadığını farz ediyorlardı. Yani konferansın politik tarafıyla ilgilenmiyorlardı. Arjantin'i ve bir ölçüde de Meksika'yı bu ülkelerin arasında sayabiliriz. Bunların dışında birlik ihtiyacının Latin Amerika açısından özellikle ne ifade ettiğini açıkça ortaya koyan, Küba'nın yalıtımının yaratacağı tehlikeyi gören ve kalkınma için birlik projesinin özünü kavrayan diğer ülkeler vardı. Bunların arasında başı çeken tabii ki kararlı tutumu Küba delegasyonunu yaralayabilecek başka tür kararlar alınmasını engelleyen Brezilya'ydı. Başkan Quadros'un somut talimatları Birleşik Devletleri Küba ile ilgili her eylemini yumuşatmak zorunda bıraktı. Zira Brezilya'nın etkisiyle olumsuz sonuçlanacak bir oylamayla karşılaşmaktan çekiniyorlardı. Bütün bunlar tabii ki varsayımlardan ibaret. Zira konferans sırasında önemli addedilen kararları almak için yapılan tartışmalar herkesin gözü önünde değil, delegasyonlar arasında oldu ve Küba delegasyonu bunların hiçbirinde yer almadı. İçeride konuşulanları bazı dostlarımızdan, bazen bir gazeteciden, bazen de düşman bir ülke delegasyonunda yer almasına rağmen dostumuz olan birisinden öğreniyorduk. Yani demek istediğim tam bir soğuk savaşın ortasındaydık ve tamamen savaşa özgü bir dizi yöntem kullanılıyordu. Ayrıca demokratik ilkelerin ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkının korunmasında dikkat çekici bir tavır takınan, birçok sefer Küba ile birlikte hareket eden, hükümetlerinin bu toplantıya büyük önem verdiğini gösteren ve konferans boyunca Küba'nın kısmen bile olsa kendisini yalnız hissetmemesini sağlayan başka ülkeler oldu. Bu ülkelerin arasında ilk başta Bolivya ve Ekvator'un adını sayabiliriz. Burada özellikle Bolivya'nın çok cesur tutumunu vurgulamadan geçemeyiz. O kadar ki kulislerde onlara Kübalıların kuzenleri lakabı yakıştırılmıştı ve bu Bolivya'nın içinde bulunduğu çok özel koşullardaki bir ülke için tehlikeli olabilecek bir şeydi. Neticede Bolivya tartışmanın birçok noktasında oldukça savaşçı bir tavır sergiledi. 10 ya da 12 gün süren tartışmalar oldukça yoğun bir tempoda geçti. Komisyonlar arasında 4 tane komisyon vardı. Sürekli koşuşturmak ve açıklamaların, maddelerin ya da taslakların içine Küba'yı zor durumda bırakacağı düşünülen zehirli unsurları usulca sokma sistemine karşı mücadele etmek gerekiyordu. Küba delegasyonunun tamamı büyük bir azimle çalıştı. Bütün yoldaşlarım önemli bir görevin üstesinden geldiler. Mensuplarından birinin bile komisyon çalışmalarının yürütüldüğü Punta del Este'de toplantı salonlarından başka yer görmediği Küba delegasyonunun bir disiplin örneği sergilediğini söyleyebiliriz. Zira bu tür konferanslarda sıklıkla görüldüğü üzere burada da komisyon toplantılarından haberi bile olmayan, bütün vakitlerini oyun salonlarında ve diğer benzeri eğlence yerlerinde, orada bunların sayısı oldukça fazlaydı, geçiren yabancı ülke temsilcileri oldu. Elbette ki şu anda taşıdığı sorumluluklarla Küba'nın bu tür eğlencelere müsaade etmesi düşünülemezdi bile. Ayrıca bize tamamen düşman olan bazı ülkelerin ölçütleri dahil olmak üzere bazı şeyler yavaş yavaş değiştirildiyse bu bütün komisyonlarda yürütülen sürekli bir çalışma sayesinde mümkün oldu. Küba'nın ve onun fikirlerinin bütün komisyonlarda dinlenmesi gerekiyordu. Küba'nın fikirleri oylamalarda kaybediyordu ancak birçok delege yaptığının bir adaletsizlik olduğunu bilerek ve kendi iradesi dışında oy kullanıyordu. Bazen yabancı bir delegenin yapabileceği en büyük bağımsızlık ve gözüpeklik gösterisi herkesin içinde bizi selamlamasıydı. Çünkü hemen anında bütün delegelerin bakışları, dünya medyası temsilcilerinin sayısız kamerası ve ayrıca özellikle de Birleşik Devletler İstihbarat Teşkilatları'nın dikkati ona doğru çevriliyordu. Diğer taraftan orada birçok sürprizle karşılaştık. Bireysel olarak birçok insan bize yaklaştı ve onlar genellikle Punta del Este'de Amerika kıtası için yeni bir dönemin başladığını düşünüyorlardı. Bu yeni dönem inancı halkların, daha doğrusu hükümetlerin bağımsızlık hissinden kaynaklanıyordu. Küba'yı ve diğer birkaç ülkeyi dışında tutarsak halklar Punta del Este'de temsil edilmiyorlardı. Her biri kendi ülkelerindeki oligarşiyi temsil eden hükümetler oradaydılar ama bu oligarşilerin hepsi de ileriye yönelik çok derin sorunlarla karşı karşıyaydı ve bu sorunlar nedeniyle her ne pahasına olursa olsun konumlarını korumaları gerekiyordu. Üstelik artık uzun vadeli bir sorun da değildi bu. Sorun çalkantılara neden olmadan, çok büyük çalkantıları göğüslemek zorunda kalmadan gelecek ayların, gelecek yılın nasıl geçirileceği, bir hükümet döneminin sonunun nasıl getirileceği, iktidarda kalmanın nasıl başarılacağıydı. Onlar henüz 2,5 yıl önce özgürlüğe ulaşan Küba'nın tutumunun her geçen gün Kuzey Amerikalıların tam zıddı bir noktaya kaydığını ama bunun bir felakete yol açmadığını ve Küba'nın çok yüksek bir büyüme hızına ulaştığını görmüşlerdi. Bu aslında birçok ülkenin üzerinde hiç durmadığı bir noktaydı. Oysa ki Birleşik Devletler böyle olmasını istemese bile bir ülkenin varlığını sürdürme yolunda çok büyük olanaklar yakalaması mümkündü. Diğer yandan aynı ülkeler Küba'yı bir şantaj malzemesi olarak kullanıyorlardı. Mesela konferans sırasında yakınımızda bulunan, daha önceden bizimle diplomatik ilişkilerini kesmiş olan diktatöryel ülkelerden birisinin delegesi, aslında kişi olarak sempatik bir adamdı. Gayet kinik bir tavırla, acaba buradan ne elde edebiliriz diye uğraşırken, Che'nin bereketli gölgesinde bulunduğunu söylüyordu. Che'nin gölgesi dediği elbette ki Che'nin gölgesi değildi. Bu kararlı ve Kuzey Amerikalı bütün planları reddeden tutumuyla diğer ülkelerin bir iki şey daha koparabilmelerini sağlayan Küba devriminin gölgesiydi ve bu ülkelerin çoğu bir şeyler elde edebilmek adına bunu sürekli olarak yapıyorlardı. Bir Latin Amerika konferansında ilk kez Birleşik Devletleri bugüne kadar takındığı tavrını değiştirmek zorunda bırakacak farklı sesler duyuldu. Bu tavır uzun süreden beri değişik ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptıkları seyahatlerin yanı sıra öncelikle bir dışişleri bakanları konferansı toplamak için uygun ortam yaratmaya çalışan Birleşik Devletler'in en üst düzey yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla hazırlanmaktaydı. Bu konferansı toplamayı başarırlarsa her şeyden önce Küba'ya içinde bulunduğu lanet ittifakı terk etme ve yeniden Latin Amerika ülkelerinin arasına katılma vesaire vesaire daveti yapacaklardı. Sonra da sıra onu mahkum etmeye ve ablukaya almaya gelecekti. Punta del Este konferansı sadece bir avanstı ya da şöyle diyebiliriz, suç ortaklıklarına karşılık olarak hükümetlere yapılan bir ön ödemeydi. Ne var ki bizim çok kararlı bir biçimde karşı çıkışımızın yanı sıra özellikle son derece önemli bir ülke konumundaki Brezilya'nın bizi destekleyici tutumu ve bu konferansla başka bir konferans arasında herhangi bir ilişki kurulmasını kesinlikle reddeden diğer birçok Latin Amerika ülkesinin tavrı Birleşik Devletler planlarının şu an için rafa kaldırılmalarına sebep olmuş gibi görünüyor. Görünüyor diyorum, zira ne olup biteceği tam olarak bilinemez. Birleşik Devletler çok güçlü bir ülke. Kendisine bağımlı ülkelerdeki oligarşileri harekete geçirecek bir sürü enstrümana sahip ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor zaten. Ancak biz şu anda bir Dışişleri Bakanları Konferansı toplamalarının çok zor olduğuna inanıyoruz. Eğer böyle bir konferansı toplarlar ve sonunda bizi mahkum ederlerse bunun o ülkelerin kendi halklarına rağmen aldıkları, içinde halkların heyecanını barındırmayan, sadece şekilsel bir karar olacağını ve böyle bir şeyden sorumlu olan ülkelere sorundan başka bir şey getirmeyeceğini söylemeye gerek yok. Her halükarda böyle bir şey çok zor. Zira Brezilya gibi bazı büyük ülkeler bunun olmayacağını garanti ettiler. Ayrıca dün Arjantin'de bizzat devlet başkanının ağzından benzer tutum takındığını duyurdu. Meksika'nın bu yöndeki tavrı zaten herkesin malumu. Görüldüğü gibi kıtanın en önemli ülkeleri Küba'ya karşı herhangi bir politik baskı uygulanmasına kesinlikle karşılar. Konferansın sonunda ortaya içinde Latin Amerika halklarının demokratik, verimli, yüksek ritimli dönem olarak adlandırılan gelecek 10 yılda ulaşmayı düşlediği hedeflerin yer aldığı kalın bir klasör çıktı. Onun başına da dosyanın bütününü özetleme niyeti taşıyan, içinde hiçbir rakamın yer almadığı ve bol bol sıfatın kullanıldığı, çok cafcaflı, hiçbir şey söylemeyen ve hiçbir şeye mecbur etmeyen Amerika Halkları Bildirgesi başlığıyla bir giriş bölümü yerleştirildi. Küba'yı cezalandırma niyetleri açısından politik bir bakışla değerlendirilecek olursak, konferansın Birleşik Devletler için tam bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Ancak ekonomi politikası açısından bakınca benzer bir fiyaskodan söz etmek kolay değil. Zira ellerinde verecek bir şey olmadığı halde halkları aslında Amerika kıtası hükümetlerini ve onların aracılığıyla da halkları gerçekten bir şey vereceklerine inandırabilmişlerdir. Ayrıca verecek durumları olsa bile bir şey veremezler. Zaten verebilecek olsalardı Latin Amerika ülkelerinin hükümetlerine vermeleri gerekecekti. Ve bu hükümetler de kendi ülkelerinde faaliyet gösteren tekellerin menfaatleriyle ittifak yapan gruplardan oluşmaktadır. Yapılan yatırımlar tekeller ya da paralarını Birleşik Devletler'de tutmaktan çıkar sağlayan oligarşiler için yeni iş alanları anlamına gelmektedir. Yani böylece çember tamamlanacaktı. Özgürlüğe ulaşmadan önce Küba'da uzun süre boyunca yaşanan durum gibi Kuzey Amerikalılarla ortaklık kuran yerli grupların menfaatleri hükümet tarafından da korunuyordu. Bunlar çok para kazanıyor, kazandıkları parayı dolara çeviriyor ve dolarları da Birleşik Devletler bankalarına yatırıyorlardı. Elbette ki bu sistemin halkların yararına olması hiçbir şekilde mümkün değildi. Öte yandan esas deklarasyon, yani Punta del Este bildirgesi diye adlandırılan uzun belgenin özü, gerçekte Birleşik Devletler'in Amerika ülkelerine vereceği miktarları belirlediği bölümde karşımıza çıkıyor. Miktarların belirtildiği paragraf aslında Birleşik Devletleri hiçbir yükümlülük altına sokmuyor. Zira metin kaleme alınırken kullanılan dil öylesine belirsiz ki Birleşik Devletler hiçbir temel mecburiyeti olmadığını kanıtlamak için kolaylıkla bu belgeye başvurabilir. Birleşik Devletler ilan eder ki eğer Latin Amerika halkları ekonomi politikalarını uyumlu hale getirirlerse Birleşik Devletler'in yanı sıra Batı Almanya ve Japonya gibi diğer batılı güçlerin gelecek 10 yıl boyunca en az 20 milyar dolar verebilecekleri düşünülebilir. Kuşkulu biçimde kullanılan o kadar çok fiil var ki netice itibariyle bazı adımlar atmaktan, sempatiyle bakmaktan, olanaklar dahilinde değerlendirmekten başka hiçbir yükümlülüğün altına girilmiyor. Öyle ki Birleşik Devletler'in gerçek anlamda yegane mecburiyeti bu ilk yıl boyunca 1 milyar dolar vermekten ibaret. Bunun da henüz sadece 500 milyon doları kongrede onaylandı. Kalan 500 milyon dolar bilahire değerlendirilecek. Üstelik Punta del Este bildirgesinin imzalanmasından itibaren 60 gün içinde sunulan tamamlanmış projeler diye bir de şart var. 60 gün içinde herhangi bir projeyi, hatta bir ön projeyi tamamlayıp sunmak mümkün değildir. Bu yüzden sadece daha önceden tamamlanmış ve üzerinde tartışılmış olan projeler finanse edilecek. Brezilya'nın kuzeydoğusunda Kuzey Amerika hükümetiyle daha önceden mutabakata varılmış bazı finansmanların olacağı biliniyor. Aynı şekilde muhtemelen Arjantin'de de bu tür finansmanlar olacak. Chocón bölgesinde bir hidroelektrik santrali ve sulama projeleri yapılacağından bahsediliyordu. Ancak küçük ülkeler hiçbir şekilde herhangi bir proje gerçekleştiremeyecekler ve bu ilk milyar doların belki çok küçük bir kısmı onlara gidecek. İlk milyar doların dediğim gibi 500 milyonluk kısmı göründüğü kadarıyla gerçekten kullandırılacak. Diğer 500 milyonluk dilim bir ölçüde hala tartışma konusu. Geri kalan 19 milyar ise kandırmak için kullanılan bir yemden başka bir şey değil. Biz işte bu yüzden ortaya çıkan yeni eğilimler ve halkların son dönemdeki protestoları karşısında Birleşik Devletler'in böyle bir oyunu sahneye koymaktan başka çaresi kalmadığını düşünüyoruz. Halklar bundan böyle Kuzey Amerikalı sistemlere karşı duydukları bütün tepkiyi açıkça göstermeyecekler. Çünkü gerçekten utanç verici bir biçimde kandırılıyorlar. Birleşik Devletler Senatosu ve Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi söz konusu kredileri verip vermeme yetkisine sahip kurumlardır. Bu yüzden Birleşik Devletleri temsil eden Hazine Bakanı Dillon, orada sadece gerçekleşip gerçekleşmeyecekleri belirsiz açıklamalar yapmak için bulundu. Zira şimdi bütün bunların kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Ve görünüşe bakılırsa bunların büyük bir kısmı onaylanmayacak. Netice itibariyle bu bildirgedeki halklar için büyük bir umut diye ilan edilen bir iki şey bile gerçekleşemeyecek. Diğer taraftan Küba orada 29 proje sundu ve bunların hiçbirisi tam anlamıyla kabul edilmese de ruhları belgedeki can alıcı bölümlerden bazılarına yansımış durumda. Nitekim bu belgenin altında Birleşik Devletler'in de imzası var, ancak her şeyin temelini teşkil eden ham maddelerle ilgili 3. maddeye resmen çekince koydular. Kamuoyunun bilgilenmesi açısından söylüyorum, 1. maddede bir kalkınma planlamasından bahsediliyordu. Daha sonra bunun ismini değiştirip kalkınma programlaması yaptılar. 2. madde ise bir Latin Amerika ortak pazarının entegrasyonuyla ilgiliydi. 3. maddenin konusu ham maddelerdi ve ham maddelerin pazar ve fiyat sorunları ele alınıyordu. 4. madde yıllık raporla ilgiliydi ve her yıl farklı bir Amerika ülkesinde ekonomi bakanlarının katılımıyla bir durum değerlendirmesi yapılması kararlaştırıldı. 5. madde ise kalkınma için birlik projesinin duyurulmasıyla ilgiliydi ve neredeyse tamamen gerçekleştirildi. 5. madde böylece gündemden düştü. Yıllık değerlendirme ile ilgili olan 4. maddede sadece idari bir uygulama olduğu için tartışma geri kalan 3 maddenin üzerinde oldu.
Latin Amerika'nın ekonomik entegrasyonuna çok fazla önem vermediler ve netice olarak Birleşik Devletler'in mücadelesi daha çok 1. ve 3. komisyonlarda yoğunlaştı. Küba Ticaret Bakanı Yardımcısı Yoldaş Leon'un, Raul León Torres, çok yoğun çaba harcadığı 3. komisyonda Latin Amerikalı hükümetler önemli başarılar elde ettiler. Birleşik Devletler'in 2 tane kesin çekince koyduğu kararlar da zaten burada alındı. Birinci maddede Birleşik Devletler neredeyse tamamen istediğini yapabildi ve halklar açısından gerçekten önem teşkil edebilecek hiçbir içerik barındırmayan bir genel programı kabul ettirebildi. 7. ayrımın sonu sayfa 77.